Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Hacegan'dan Mektuplar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben program sunucunuz Muhammed Sami Zorlu ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz stüdyomuza, radyomuza, programımıza.
Hoş bulduk diyorum. Ben de buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize hoş geldiniz, hayırlı programlar diyorum. İnşallah istifadeli bir yine mektup okuması olur diye Allah'tan niyaz ediyorum.
İnşallah diyelim hocam. Molla Ahmet El Berki'ye yazılmıştır diye başlıyor mektup. 239. mektuptayız. Mektubat-ı Rabbani adlı eserin.
Molla Ahmet El Berki'ye yazılmıştır diyor. Evet, demek ki Molla alim bir zat yani. Zaten maşallah evet. İmam-ı Rabbani şeyhler şeyhi böyle alimleri, arifleri, şeyh efendileri terbiye ediyor. Hı hı. O da bir ayrı şey. Şimdi tasavvuf tarihinde böyle büyük zatlar da var. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, efendime söyleyeyim işte Gazali Hazretleri.
Evet.
Bunlar Hikematayye'nin sahibi İskender Ali Hazretleri. Bunlar bütün yüzyıllara ve bütün tasavvuf ve tarikat ekollerine etki etmiş büyükler.
Evet.
O yüzden İmam Rabbani de böyle bir zat. Onu da söylemiş olalım antiparantez.
Hamd alemlerin Rabbi Allahü Teala'yadır. Salat ve selam peygamberlerin efendisine ve onun bütün pak alinedir.
Demek ki mektup yazarken, bir mesaj çekerken bunu yazabilsek ne güzel.
Evet. Bir usul de öğretiyor değil mi
usul,
hocam?
Tabii. Bütün mektuplar hamd ile başlıyor. Gerçi mektup evet. Yazma şeyimiz kalmadı ama uzun WhatsApp mesajı çekersek, e-mail çekersek böyle bir giriş yapsak ne olur yani? Bir sürü lüzumsuz sözle sokuşturuyoruz yazdıklarımız, çizdiklerimizin içine. En azından hamd ile başlamak güzel bir dini adet.
Evet. Şefkat ve merhametimizin eseri olarak göndermiş olduğumuz değerli mektubunuzu okumakla neşe ve sevinçle doldum. Mektubunuzda hallerin ancak hal sahibi olmakla arz edilebileceğini söylüyorsunuz. Aziz dostum, hallerin nasıl olmasından maksat, halleri değiştiren Allahü Teala ile alakalı ve irtibatlı olmaktır.
Yani tabi tarikatlarda hal ve makamlar diyoruz. Makamlar daha kalıcı. İnsanda artık yerleşmiş bir şey. Halse buna makam diyoruz. İşte evet. Rıza makamında. Hani hepimiz Allah'tan bir parça razı oluruz belki. İyi bir şey gelince başımıza da. Ama o makam olduysa yani bizim bir hocamız öyle derdi. Allah'tan bakla da gelse, baklava da gelse razıyız derdi. Şimdi bakla evet. Biraz daha hani haşa şey değil ama biraz daha böyle muteber değil gibi bazı yerlerde. Biraz bilhassa bu evvelden köylerde çok olur. Bir de böyle bayatlayınca çok tadı olmazdı. Hı hı. Bakla gelmiş ha baklava gelmiş. Biraz kafiye yapardı böyle. Şimdi rıza makamında olan artık her halde hastayken de memnundur halinden. Efendime söyleyeyim sağlıklıken, fakirken, zenginiken hiçbir zaman şikayet etmez. Önemli olan bu hallerin insana makam olmasıdır. Ama burada diyor ki işte esas diyor halden amaç da Allah ile irtibat kurmaktır. Haller tek başına amaç değildir. Yani Allah ile irtibatı sağlıyorsan o hal haldir.
Evet.
Hocam zıttı olur mu? Allah göstermesin olabilir. Yani negatif bir haldir ama ucub işte. Ama büyük sufi oldum, ama büyük derviş oldum. Ondan sonra var mı ben gibi derviş diye bir insan havaya girerse bu da bir haldir ama onu Allah'tan uzaklaştıran bir haldir.
Evet. Bu alaka oluştuktan sonra hallerin hasıl olmasının bir zararı olmaz. Bir de sizin için faydasıyla tohum attığımı bildiren bir sözün huzurunda söylendiğini yazıyorsunuz.
Şimdi yani siz diyor bana bir kalleme tohum attınız. Nedir bu tohum? İşte verilen virt, evrat kalbe atılan bir tohum gibidir.
Evet.
Eğer o insan kalbi, o derviş şeyh efendinin verdiği o efendim virdi kalbine atıp güzelce başını bekler, murakabesini güzel yapar. Dünyevi efendim yalandan, çıyandan kalbindeki o tohumu kurursa, efendim gözyaşıyla sularsa, ne bileyim, şefkatle, infakla o tohumu beslerse Allah'ın izniyle buna Musa Efendi Hazretleri kalp aşısı diyor.
Evet.
Allah dostları kalbe aşı yapar. Yani çorak ve efendim bitki ürün verme kapasitesi düşük bir kalbe hani ağaçları yapıyorlar ya böyle iyi bir ağaçtan bir dal efendim aşılıyorlar. Hı hı. Aynen bunun gibi diyor kalbe aşı yapılır. O kalpteki ne kadar negatif duygu varsa hepsi hayra dönüşür. pintilik cömertliğe dönüşür, korkaklık cesurluğa dönüşür efendim. Ve o kalp Allah Celle Celaluhu'nun tecelli edeceği bir güzel kalbi selim olur diyor.
Evet.
O yüzden yani kalbe tohum atıyor Allah dostları. Ama tohumu da büyütmek de müridin üzerine. Çok kaliteli tohum çorak toprağa atılırsa israf olur. O yüzden burada çift taraflı bir etkileşim var. Mürşitler güzel tohum atacak, atıyorlar elhamdülillah. İşte 1400 senedir tecrübe edilmiş eskarlar var, dualar var. Bunun ötesinde tasavvuf dediğimiz yaşam tarzı var.
Evet.
Bunları uygulamışlar. O yüzden inşallah mesele bizlerin maneviyat yoluna, hak yoluna susamış insanların bu tohumu iyi koruması, farelerden, efendim kuşlardan, böceklerden koruyup onu açmasına, gül efendim çiçek vermesine müsaade etmemiz gerekiyor.
Evet. Aziz dostum, gerçekte de öyledir. Ancak tohumların meyve vermesi gerçek hayatta iken ve öldükten sonra birçok zamanın ve vakit geçmesine bağlıdır. Muştunu al, acele etme.
Bu da çok güzel. Yani şöyle bir şey var. Şimdi insanlar bazen maneviyat yoluna giriyorlar. Şeytan önce engel oluyor, girme diyor. Girince bu sefer diyor ki ya diyor bak o kadar geliyorsun, gidiyorsun, sende hiçbir değişiklik yok. Artık falan insanı böyle yoldan çevirmeye çalışıyor.
Evet.
Yani bir kabak bitkisi bile, ne bileyim basit bir bitki bile birkaç sene yerine göre 3 ay 6 ay neyse bir şey süreci var. Yani bir kabak da 3 ay 5 ayda yetişiyorsa bir insan, insanı kamil diyoruz. Bu kainattaki en kıymetli şey insanı kamil. Bir ceviz ağacı işte 3 senede, bir dut ağacı bilmem kaç senede. Biz ziraatçı değiliz tam bilmiyorum tarihlerini. Ama yani insan bile 9 ay 10 günde doğuyor değil mi? Hani acele etme derler ya. O yüzden bu yolda acele de etmemek lazım. Yarım yolu bırakmak maalesef buna biz çok rastlıyoruz. İnsanlar tarikata girip bir süre sonra biraz kendilerine manevi haller görmeye başlıyorlar. Güzel sadık rüyalar görüyorlar. Rüyasında belki işte efendim Allah dostlarını görüyor, Peygamber Efendimiz'i görüyor falan filan. Sonra kendi kendine aldanıp artık ben oldum deyip
evet,
tarikattan ayrılabiliyor. Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir tabiri var. Kuşlar diyor böyle bakarlar, analar babalar uçuyor güzel güzel. Biraz böyle kanatları gelişip de hafif hafif çırpmaya başlayınca der ki ya ben de uçayım. Niye bu ufacık el kadar yuvada hapsolayım ki?
Evet.
Hemen diyor daha tam kemale ermeden uçmaya kalkarlar. Ne olurlar? Yerim ağacın şey dibindeki olur. Bir kediye.
Yem olurlar.
Onu bekleyen bir kedi vardır her ağacın dibinde. Ona yem olurlar diyor.
Evet.
O yüzden acele etmek yok. Yalnız bir de şu var. Bazen de yani hakikaten bu bir sorumluluktur. Müritlerin de iyi kontrol edilip gözden geçirilip zamanında belki geliştirilmesi lazım. Yoksa bu da vakit israfı da olabilir. Yıllarca gelir gider böyle. Hal hatırı sorulmaz. Tabii şimdi cemaatler, tarikatlar çokça büyüdüğü için o da ayrı bir sorumluluktur. Yani acele etmek de yok ama acele etmiyoruz diye yerde saymak da
yok.
Belki yok. İkisinin tatlı bir şeyini bulmak lazım. Yani üniversiteye gidiyorsunuz 4 sene. Tıp eğitimi 6 sene. 3 ayda falan. Gerçi olanlar var onu da söyleyeyim. Hani işte Mevlana Halid-i Bağdat'ı bir senede bitiriyor. Çok daha kısa sürede bitirenler de var ama bunlar istisna. İstisnalar kural olmaz. Yani üniversiteyi bir senede bitiren dahiler de var.
Evet.
İlkokulu efendim 2 senede bitiren dahi çocuklarımız da var. Bunlar istisnadır. Peki derseniz ki normal eğitim süreci kaç sene falan? Bunu ben İbn Hacibe'de rastladım. Tasavvufi bir tefsiri var. 3 yıl falan gibi bir süre koyuyor.
Evet.
Yani sülükü bitirmek için. O da ilginç geldi bana. Yani 3 sene de diyor eğer bitirmiyorsa sıkıntı var yani müritte.
Niye 3 yıl hocam? Sebebini açıklıyor mu?
Sanki insanın işte anne karnında 9 ay, 2 sene falan da süt emme durumu var ya. Toplam 3 sene civarı yapıyor bunlar. Ona bakarak yani o sütten kesilmeye bakarak demiş ama tabii 3 sene de çok da fazla bir vakit değil gibi geldi bana. Öyle bir içtihadı var yani ben sadece pek görmemiştim sağda solda. Ama orada görünce dikkatimi çekti. Niye 3 sene desin dediğiniz gibi. İşte anne karnına düşüyor, rahme düşüyor nutfe. 9 ay 10 gün. Ondan sonra 2 sene de süt emme Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için hakkı var. Demek ki yani böyle bir şey getirmiş. Ha, bu nedir? İşte bizim için bir fikirdir yani. O manada söyledim. Yoksa buradan bu işin fetvasını da vermiyorsak. Anlaşılmasın. Sadece öyle bir bilgi rastladım. Bizim burada bir vazifemizde Allah dostlarının, yüksek tasavvuf uzmanları dediğimiz Allah dostlarının fikirlerini buraya getirmek. Geçenlerde ben bir şey söylemiştim. Bayağı bu mesela yine gündemde. İşte efendim vefat ediyor Mürşit Şeyh Efendi. Yerini birisine bırakmayınca diyor ki müritler, bizim şeyhimiz falanca efendi vefat etmiş. Ya arkadaşlar, şimdi her şeyin bir usulü var. Tasavvuf usulüne göre bu olmaz. Mutasavvıfların, büyük Cüneyd-i Bağdadi gibi efendim, büyük müfessir, mutasavvıfların hepsi şöyle bir söz var hatta bizde. Diri kedi ölü aslandan yeğdir.
Evet.
Yani hayatta olması lazım. Çünkü insan vefat etmiş bir şeyhe intisap eder de onun şeyhi olduğunu iddia ederse belki rüyasında görür. Nasıl gördüğünü de bilemiyoruz. Nasıl algılar o rüyayı, nasıl yorumlar. Biliyorsunuz rüya yoruma da tabidir. Yani ondan şeytan rüyasına girebilir. O yüzden diyorlar ki hayatta birisi olsun ki bir tarafa kaytaramayasın, kaçamayasın yani. Seni gözüyle görsün, seni irşad etsin diyorlar.
Sana müdahale edebilsin.
Bayağı bana telefon da geldi böyle kardeşlerimizden. Yani biz burada tasavvufi eserlerdeki büyük Allah dostları, tasavvuf uzmanlarının içtihatlarını paylaşıyoruz. Ha, isteyen kabul eder, isteyen kabul etmez. Şimdi Hanefi var, Şafi var değil mi? Bazısı Hanefi oluyor, bazısı Şafi oluyor. Burada da bir serbestlik var ama bizim vazifemiz bildiklerimizi, okuduklarımızı, güvenilir kaynaklardan okuduklarımızı aktarmak. Mesela o İbn Acibe büyük müfessir diyor ki, müteveffadan mürşid olmaz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde biliyorsunuz, ashab-ı kiramın ilk işi bir halife seçmek oldu. Dağılmasın devlet diye, bir boşluk oluşmasın diye. İkincisi mesela cinlerden olmaz diyor. Cinler de çünkü değişik bir alemde. Hani bazı cinleri kullanan, onlardan haber alanlar var ya.
Evet.
Bir cin benim şeyhim. Olmaz çünkü cinin yapısı farklı. Yani şimdi sana nasıl şeyhlik yapacak? Onun efendim korkusu farklı, sevinci farklı, yediği farklı. Onun için zaman, mekan daha farklı. Bir de inşallah bu sözümüzde tepki toplamaz. Hanımlardan diyor mürşid olmaz. Çünkü onlar camiye her zaman gidemiyor, cihada katlanmıyor. Yani erkekler daha kapsamlı bir hayatları var.
Evet.
Yani çocuk doğurmak hariç kadınların yaptığı her işi de yaptığı için rehberlik yapma şeysi daha fazla diyor. Bu İbn Acibe'nin görüşüdür. Tabii biz bunları söylüyoruz uyanlara. Bir şey diyecek halimiz, uyumayanlara da bir şey diyecek halimiz yok.
Eyvallah, Allah razı olsun hocam. Mektubun devamında Mevlana Muhammed Salih'in söylediği sözler hakkında bir şeyler soruyorsun demiş. Ancak adı geçen zat yanımda olmadığı için maksadını anlayamamışızdır.
Yani bir şeyler söylemiş ama ben diyor yanında yoktum. Belki sözü yanlış anlamışızdır gibi herhalde. Tabii şimdi tasavvufla alakalı ileri geri konuşanlar da oluyor. Bunları demek ki bildiriyor bazen halifeler. Efendim falanca şöyle söyledi. Bu konuda ne cevap verirsiniz gibi. Öyle anlaşılıyor.
Bir daha bunu söz konusu etmeyelim demiş. Herhalde burada fitneyi ortadan kaldırmak
yani
için.
Yani tam duymadığımız çünkü ayet-i kerimede zanına tabi olma diyor. Zan diyor günahtır diyor. O yüzden zanına tabi olarak insanların aleyhinde konuşmak, yazmak, çizmek. Bugün maalesef bu terbiyeyi de tamamen kaybettik.
Evet.
Yani WhatsApp gruplarında, internette falan insanlar her şeyi paylaşıyor. Yalan yanlış. Peygamber Efendimiz'e uydurulan hadisler mi ararsınız? Cuma şöyle bereketlidir, şu kadar Kur'an okuyun, bu kadar bilmem ne yapın. Hadislerde böyle şeyler yok mesela. İnsanlar pervasızca paylaşıyor ve yalana ortak oluyoruz. O yüzden muhterem kardeşlerimiz lütfen her duyduğumuzu söylemek, görmek, paylaşmak kadar insanı boşu boşuna günah sokan yani. Hani kastım olmuyor bazen de. Güzel bir söz geliyor, şunu paylaşayım diyorsun. Kaynağı yoksa hadisse. Hatta oturup incelemek lazım. Dün akşam bana öyle bir mesaj geldi mesela. Ayetleri veriyor. Baktım ayetler hiçbir ayet tutmuyor. İşte Bakara 35 diyor mesela. Bir meal vermiş. Bakıyorum Bakara suresi 35. ayette böyle bir meal yok. Hani bazıları çok uyanık. Ayetlerin numarasını Buhari diyor, Müslim diyor, hadislerin kaynaklarını veriyor ama yine yerinde yok. Ne yapalım hocam? Çok güvenmiyorsan o arkadaşa. Bir hadis alimidir arkadaşınız. Paylaşın. Ama bilmeyen bir kaynaktan size bu işin de ilgisi olmayan bir arkadaşınız bir mesaj gönderdi. Falan gece Berat gecesidir işte şu sabaha kadar şöyle yapın böyle yapın. Siz de bunu yayıyorsunuz. Hadiste böyle var dediği için. O yüzden böyle tam bilmediğimiz konuları konuşmamak, Bir de ilgisiyle konuşmak, o da ayrı bir şey.
Evet.
Biz insanların eksiklerinin arkasından konuşuyoruz maalesef. Cesur olup yüzüne karşı ama kırmadan, nezaketli bir şey. Bak kardeşim, siz çok güzel bir insansınız ama şu hareketiniz, yani bir arkadaşımız var mesela, ulu orta, derviş ortamlarında, tasavvuf ortamlarına bakıyorum, dilinin hiçbir freni yok. Şakaları evet, galiz, sözleri ağır ve incitici. Buna Rabbimiz Hümeze ve Lümeze, değil mi? Hümeze suresi.
Evet.
Bu tür insanlara muhatap yani. Kırıcı, kaba, insanları böyle rahatsız eden, geldiği yerde eyvah yine bana laf atacak diye korktuğun insanlar, Allah bizzat bunları kendisi cezalandırıyor. Feveylül, nasıl diyor? Veylülkülü Hümezetin Hümeze diyor. Öyle insanları el kol hareketi yapan, alay eden, insanları rencide edenlere veyl cehennem olsun diyor. Hmm. Veyl cehennemde bir dere. Yazıklar olsun manası da var. Tabii şimdi Allah-u Teala'nın yazıklar olsun demesi ne kadar ağır bir şey yani.
Ya.
Annemiz babamız dese kırılırız, üzülürüz değil mi? Yazıklar olsun evladım dese ne kadar kırılırız. Bunu diyen alemlerin Rabbi. O yüzden yani söylemek lazım ama bir kenara çekip, bazen de söylemiyoruz, o da büyük hata yani. Hı-hı. Arkasından konuşmayalım ama çekip kenara, kardeşim bu üslup sana yakışmıyor. Sen iyi bir insansın, niye böyle bir üslup kullanıyorsun demek lazım.
Evet. Şu kadar var ki hayırlı bir kimsedir bu şahıs için diyor herhalde.
Allah razı olsun. Ne güzel bir edeb öğretiyor bize.
Gönlümüze onunla ilgili kötü bir şey düşmemiştir diyor.
Şöyle tabii Allah dostları bazen hissediyorlar bu tür olumsuzlukları diyelim. Yani bir adam ileri geri konuşuyorsa sağda solda, onu hissediyorlar. Ruhlar değişik. Yani bu ruh bizim tasavvufun belki eleştirilmesinin bir sebebi de ruhla alakalı bilginin az olması. Sufi'de bu ruhlar, ruh bilgisi daha fazla. Şimdi bugün bununla alakalı psikoloji ilmi, metafizik ilmi, pek çok ilimler var değil mi? Böyle efendim psikolojik ilimler var. İnsanların ruhla neler yaptığını araştırıyorlar şu anda.
Evet.
İki tane ikizi koyuyorlar. Birisi Rusya'da, birisi Amerika'da. Düşündüğü her şeyi anda o da düşünüyor telepati yoluyla. Bunlardan casusluk üretmeye falan neler neler yapıyorlar Batı alem. Biz hala insanı basit bir varlık gibi görüyoruz. Allah-u Teala bize ne acayip yüksek kapasiteler, imkanlar vermiş ruhumuzu kullanabilsek. Sufilerin bunu, bir kısmını kullanınca vay efendim işte şu muydu, şirk miydi, bilmem ne miydi? Ya bu Allah'ın her insana verdiği bir güç. Bugün değil mi? Fiziken de böyle yani. Bir insan bir düğmeye bassa belki 1 milyar insanı öldürecek kadar gücü var.
Evet.
Nasıl işte atom bombaları var. Yüzlerce füzenin düğmesi elinde. Basıverse onun gibi ruhen de manen de çok güçlerimiz var. Bunu sufiler tespit etmiş, kullanıyorlar. Bu Allah'ın verdiği bir güçtür. Nasıl cinne şeytana güç vermemiş mi? Şeytan geliyor herkesi kandırıyor. Herkesin için dışını biliyor mesela. Ya nasıl okudu benim içimi diyorsun. Şeytan senin beyninin her hücresindeki geçen fikirleri biliyor. Ona karşı sana başka fikirler üretiyor mesela. Allah dostları da bu güce sahiptir. O yüzden hissettim diyor. Böyle gönlümde onunla alakalı negatif bir şey yok diyor. Sen emin ol diyor.
Evet. Bir de bir edepsizliğin olup olmadığını soruyorsun. İhlaslı kişilerin ayak sürçmeleri bağışlanmıştır.
Bu da çok önemli. Yani bir insan eğer tarikata girmiş, ihlas ile hizmet ediyorsa, her suçunu böyle ortaya çıkarmak, deşelemek, itiraf et bakalım bunu sen mi dedin, sen mi söyledin demek yanlış. Hatta dün akşam çocuk terbiyesiyle alakalı bir şeyler okuyordum. Çocuklarımıza bile çok böyle onları hedef alarak, doğru söyle bakayım, senin ne yaptığını gördüm ben, yaptın mı yapmadın mı diye böyle direkt onları muhatap alarak bir şey öğretmeye kalkmak çok yanlış.
Evet.
En güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o genel işesi var ya, bana ne oluyor ki bazılarınızı şöyle şöyle yapar ki görüyorum diyerek,
evet,
kişileri tek tek hedef almadan ortaya konuşmak. Yani o yüzden mesela bir öğretmen olabilir, bir hoca efendi olabilir. Hiçbir zaman cemaatin böyle tek tek fertlerini ortaya atmamalı. Genel konuşarak varsa bir hataları düzeltmeye çalışmalı. Müslümana yakışan budur. Allah razı olsun. İmam Rabbani bize bunu gösteriyor.
Evet.
İhlaslı kimselerin diyor ufak tefek ayak sürüşmeleri affedilir.
Hı hı.
Biz de lütfen birbirlerimizi affetmeye çalışalım.
Evet.
Aile içinde, efendim maneviyat çevrelerinde, hepimizin gidip geldiği bir kulüp, parti, tarikat olur. Bu insan sosyal bir varlık. Oralarda böyle çok bugün çok sıkıntı var. Akrabalar mesela hemen birbirini siliyor. Vay benim işte kız kardeşim bana şunu demiş. Amca oğlumla bunu demiş. Küstüm hepsine, bir daha hiç konuşmam. Cenazeme gelmesinler falan falan.
Hı hı.
İnsan beşer şaşar demiş atalarımız. Lütfen muhterem kardeşlerimiz affedici olalım. Bazen duymayalım, bazen görmeyelim. haram olmadığı sürece yani hı hı. şahsi konuları. Size bir Hatem-i Esam'la isterseniz birinci bölümü bitirelim. Hatem-i Esam Hazretleri büyük Allah dostu. Yanında bir gün bir hanımefendi bir şekilde yellenmiş yani kendini kontrol edememiş. İnsanlık hali olur. Hı hı. Çok sıkışmıştır falan. Kızcağız çok utanmış ama o anda Hatem-i Esam Hazretleri kızım demiş benim demiş kulağım sağırdı ben duymam demiş. Biraz sesini yükselterek bana söyle ne söylüyorsan demiş. Hmm. Yani sağır numarası yapmış. O kız o elinde olmadan bir hata yaptı. Hı hı. Şimdi beni her gördüğünde utanır. Ve o kızcağız vefat edinceye kadar veya o hanımefendi hep sağır numarası yapmış. Ya bu ne büyük yüksek bir ahlak. Bir Müslüman kardeşini rencide etmek istemiyor. Ufak tefek hataları ortaya yaymak, dökmek hakikaten Müslümana yakışmaz dedikodu yapmak. Allah önce bizi sonra bütün dinleyicilerimizi bu şerden muhafaza etsin diyelim. Şunu da söyleyeyim burada. Mektubat şöyle oluşuyor. Bir şey efendim müritlerine mektuplar yazıyor. Hı hı. Sonra başka bir mürit de ya diyor üstadımızın bu kadar mektubu var. Bunların hepsi tavsiye, bilgi dolu. Tasavvufun canlı problemlerine efendim yönelik. Hı hı. Bunları toparlıyor yani. Hayatlarında yani oturup mektubat yazılmıyor. Evet. Kitap yazılır gibi. Hı hı. Bugün de mesela yakın zamanda vefat eden pek çok şeyh efendinin mektuplarını topluyorlar vefatından sonra. Evet. Bende bir çok güzel mektubu var diyor birisi. Diğeri bende de var diyor. Bunları toparlayıp efendime söyleyeyim bir ortaya mektubat çıkıyor.
Çıkmış oluyor. Evet. Hocam mektubun devamında kaldığımız yerden okumaya devam etmiş olalım. Bir de bir edepsizliğin olup olmadığını soruyorsun demişti. İhlaslı kişilerin ayak sürçmeleri bağışlanmıştır demişti en son.
Evet. Hı-hı. Yani böyle iyi insanların ufak tefek hataları affedilir.
Evet. Gönlünüze bir leke düşmesin, hallerin araştırılmasını ve sınanmasını istiyorsun demiş.
Yani kendi hallerinin araştırılmasını ve sınanmasını istiyor şeyhi tarafından herhalde. Hı-hı. Yani benim de şu hallerim var. Bunlar güzel mi kötü mü? Evet.
Hamd ve minnet Allah Sübhanehu'yadır. Allahü Teala kimi kabul etmişse onlar makbuldürler. Bunun için bir sebep aranmaz sözü sizler için geçerlidir.
Sanki burada biraz ümit veriyor müride. Yani Allah'ın makbul kullarından mısınız inşallah diyor. Hı hı. Tabii şu var. Bu konu biraz sonra gelecek gerçi de. İnsanın her an hallerini, davranışlarını, sözlerini araştırması gerekiyor. Biz buna murakabe, hı hı. muhasebe diyoruz. Ağzımdan şu söz çıktı çocuğuma karşı. Canım çocuğa bir insan bağırsa ne çıkar bundan? Kimse de sana ceza veremez. Ama Allah katında onun bir şeysi var. Eksisi artısı var yani. Sen bu yavruya bu masum gönle niye diken batırdın? Babasına ama bunu bağırmadan da söyleyebilirdin mesela. Evet. Ne bileyim eşinize lüzumsuz bir ters hareket yapıyorsunuz. Gönlünü kırıyorsunuz. Efendim şoförünüz var yani amirsiniz. Şeye girdiğiniz zaman büro herkes sizden korkuyor falan. Patronsunuz, fabrikaya geldiğiniz zaman bütün insanlar hazır ola geçiyor falan. Hı hı. Böyle aşırı bir şey, saygı bekliyorsunuz. Arkadaşlarınızla işte efendim ulu orta konuşuyorsunuz. İnsanların tipine göre, parasına göre muamele yapıyorsunuz. Kimine çok nazik, kimine çok kaba davranıyorsunuz. Hareketlerimizin hepsinin kontrol edilmesi lazım. İbn-i Ataullah el-İskenderani Hazretleri çok güzel bir sözü var.
Buyurun hocam.
Aslu küllü ma'siyetin ve gafletin ve şehvetin er-rida anin nefs. Yani. Her türlü günahın, gafilliğin ve şehvani arzulara tabi olmanın sebebi insanın kendisinden, nefsinden memnun olması. Hmm. Ne demek hocam? Ya elhamdülillah be canım biz de yani fena adam değiliz ya. O kadar okuduk ettik. Yani yalanımız yok. Bazen böyle duyuyoruz. İnsanlar böyle ya arkadaş hiç yalanım yoktur, çok doğruyumdur, zekatımı da veririm. Başlıyor kendini övmeye. Hmm. Ondan sonra falan hatta bazısı da bu konuda mütevazi olamayacağım diyor. Hmm. Şu konuda çok iyiyimdir diyor mesela. Hmm. Bunlar yeni modern zamanın getirdiği böyle şeyler. Ondan sonra bu adamdan korkacaksın arkadaş. Hmm. Adam kendinden bir kere razı oldu da ya benden daha iyisi yoktur demeye başladıysa bu adamın şerrinden korkacaksın. Evet. Çünkü adam hatasını günahını görmez. Diyor ki devamında zaten İbn-i Ataullah ve aslu küllü taatin ve yakazetin ve iffetin ademur rıda minki anhe. Bütün itaatlerin uyanıklık halin ve haya halinin de diyor aslı insanın kendisinden razı olmamasıdır. Çünkü insan kendisinden razı olmadığı zaman ya arkadaş ben de bir türlü kemale eremedim bir sürü hatalarım var dediği zaman hatalarını araştırır.
Evet.
Acaba tüccarım kaliteli mal satıyor muyum, satmıyor muyum? Müşteriyi kandırıyor muyum? Öğretmenim acaba derslerim iyi geçiyor mu? Efendim işte bir yerde çaycıyım. Güzel, çok güzel bir meslek yani. Çaycılar olmasa hayatımız biter. Türk milleti yaşayamaz yani. Evet. Acaba çayımı güzel yapıyor muyum? İnsanın bir desene mi dokunuyor yoksa içenler enerji alıp işi gücü daha güzel bir yapıyor mu yani? Hepsi bunların kendisini araştırmasıyla alakalı. Yani bugün mesela bazen duyuyoruz. İşte üniversite profesörler derler. Profesör olunca kütüphaneyi satanlar varmış. Artık ben profesör oldum. Bunun daha ötesi yok. Ben bu kütüphaneyi ne yapayım? Satayım diye olmazsa parasını kullanırım veya evinde kalabalık etmesinler. Ya böyle bir şey olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok harika bir hadis-i şerifi var. İlim diyor, minel mehdi ilel lahdi. Beşikten mezara kadardır.
Evet.
Hiçbir an, hiçbir alim, aşçı, hangi meslek erbabı olursa olsun, çok güzel aşçısınız ama daha güzel yemekler, daha şifalı yemekler yapabilirsiniz. Çok güzel bir öğretmensiniz, sınıfa girince herkesi dinliyor ama daha yeni bilgiler talebeye sunabilirsiniz. Hı hı. Taze bilgi. Bayat değil de. Doktorsunuz, 4 sene, 6 sene okudunuz, fakülteyi bitirdiniz. Oğlunuz doktor. Artık her gelene aspirin, gripin olmaz. Her gün yeni metotlar, yeni taktikler, yeni ilaçlar çıkıyor. Yeni efendim tedavi metotları çıkıyor. Bunları okuyup takip edeceksiniz. O yüzden hem İslami ilimlerde de böyledir bu. İnsan kendisinden razı olmayacak. Kendi hatasını, kusurunu araştıracak. Hem de diğer meselelerde de böyle. Ben anamdan, babamdan böyle gördüm demek olmaz. Hatta Mevlana Hazretleri buyuruyor ki, tasavvuf terbiyle alakalı, evladım diyor, bugün yeni gündür. Yeni söz söylemek lazım. Bazen mesela tasavvufta bunu yaşıyoruz. Yani 1000 sene önce bir Allah dostu o zaman ve mekana göre bir söz söylemiş. Hı hı. Onu alıp gelip hiç düşünmeden, bu zamana uygulamadan insanlara onu söylüyoruz ve yanlış da anlaşılıyor çoğu zaman. O yüzden hani akıllı insan hatasını, kusurunu araştırır, kendisinden razı olmaz. Hatta çok ilginçtir, İbn-i Ataullah Hazretleri daha konu mesele iyi anlaşılsın diye çok daha müşahhas bir örnek de veriyor. Diyor ki, senin diyor kendisinden razı olan bir alimle dostluk etmektense kendisinden razı olmayan bir cahille dost olman daha iyidir. Adam cahil. Cahil ama hocam diyor biz okuyamadık, bilemedik. Keşke öğrensek. Hep böyle bir arayış içinde. İyi hocaların, ariflerin peşinde. Bir de var kardeşim ben diyor şunu okumuşum, bu tefsir okumuşum ya. Artık ben doymuşum. İlim bende. Ne ararsanız bende diyor.
Evet.
Ne bileyim bende kemalat var, bende şu var, bende bu var. Falan kendini övdürüyor. Övüyor veya övdürüyor kendisini. Bunlar çok yanlış. İbn-i Ataullah Hazretleri bu tür alimlerle arkadaşlık yapmaktansa cahille dost olur. Olmasa cahil her yaptığını sorar. Hocam der şöyle namaz kıldım acaba kabul oldu mu? Hocam zekatımı eksik mi verdim acaba der. Ama biliyorum diyen bir adamla mesela zekatı bildiği halde vermeyebilir. Çünkü hatasını kusunu araştırmıyor ya. Buna zekat düşmez der. O benim der işte kıymetli arabam, bu kıymetli villam bilmem neyim. Dünya kadar parası olur. Alim olduğu için bir yolunda, hilesini de bulabilir icabında.
Evet.
O yüzden nefse güvenmek yok. Yine büyük sufilerden Seri Sakati diyor ki vel akilu an uyubihi fettaş. Akıllı olan devamlı fettaş, müfettiş oradan geliyor.
Hı hı.
Bir müfettiş gibi kendi başına ama biz bugün tersini de yapıyoruz. Kendimize değil başkasına müfettiş oluyoruz. Başkalarının hayatını böyle teftiş etmeye kalkıyoruz. Yok, bizim vazifemiz kendi hayatımızı teftiş etmek.
Evet.
O yüzden akıllı olan kendi hatalarını eleştirir, araştırır ve kişisel gelişim, manevi kemalat bu şekilde olur diyor İbn-i Ataullah el-İskenderani Hazretleri.
Hocam mektubun devamında fitneden bahsedecek. Zalimlerin fitnesinden emin olmayı talep etmişsinizdir diyor.
Evet.
Şüphesiz Allah-u Teala sizleri ve bölgenizi zalimlerin şerrinden korumuştur.
Yani tabii zalimler her dönemde var. Bugün de var zulüm. Biz eğer bir otorite güç sahibiysek estağfirullah ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekümünler diyor Rabbimiz. Sakın ha zalimlerin yanına yaklaşmayın.
Hı-hı.
Tabii tarih boyunca zalimler hep güç, kuvvet ve kudret sahibi olmuşlar. Takdiri ilahi yani. Rabbim onlara biraz daha fazla vermiş. İmtihan vesilesi. İyi bir insan şimdi faiz kullanıyorsa her türlü şey yapıyor. Daha çabuk zengin oluyor. Daha çabuk ilerliyor.
Hı hı.
Efendim ticari hayatta. O yüzden uzak durmak lazım. Özellikle böyle zulmeden kimselerden, siyasilerden, tüccarlardan uzak duracağız. Böyle insanlar zulmeden kimselere yaklaşıp onlara işbirliği yapmak, onları övmek. Bu zinhar dinimizde böyle bir şey yoktur. Bir de tabii mazlum durumu olabilir. O zaman da bir Müslüman olabildiğince zulüm diyarından İslam diyarına göçecek.
Evet.
İmkanı varsa yani. Nasıl ki Mekke'den Medine'ye hicret edildi.
Evet.
Bugün de onu yapmak lazım. Bazen işte Avrupalı kardeşlerimiz oluyor böyle. Orada Türkler aşağılanıyor. Kızları, çocukları mesela efendim ilkokullarda onlara her türlü İslam'ın haram kıldığı gıdalar yediriliyor. Çocukları kiliseye götürüyorlar. Ama anne baba o zulüme razı. Niye razısın kardeşim? Ne yapalım burada? Ekmek teknesi. Ya, ekmek teknesi çok yanlış. Ekmeği veren, tekneyi veren Rabbimizdir.
Evet, er ruzgâli Allah.
Yani onu Almanya'da da verir, İngiltere'de de verir. Türkiye'de daha güzelini de verebilir. Nitekim elhamdülillah memleketimizde şu anda müthiş bir bolluk da oluştu. Eskiden Avrupa'da vardı bu bolluk, bize geldi. Hani zulümden de uzak durmak lazım. Zulüm edilen yerlerden de edilmeyen yer, özellikle İslam adına söylüyorum bunu. İslam'a, dine, yani tamam Avrupa'da zulüm yok belki ama dini zulüm var. Herkes diyor ki Avrupa'da efendim biz çok rahatız, işte yollar temiz, hastaneler harika, kimse kimseye karışmıyor, her türlü affedersin ahlaksızlık yapmak serbest. Her türlü böyle sapık dernekler, kuruluşlar rahat rahat faaliyet gösteriyor. İyi kardeşim ama senin çocuğun din eğitimi almasına engel oluyor oradaki sistem. Kızının başını örtmesine engel oluyor. Kurban bayramı geliyor, kurban kesemezsin burada sen diyor. Efendim helal kesim diyorsun, hayvanı şokla öldüreceksin diyor. Çocuğum sünnet olacak, sünnet yapamazsın, insan haklarına aykırı diyor. Sen de orada yeme içme bol diye tercih ediyorsun. Bunlar caiz değil.
Evet. Hocam biz de o zaman diyelim ki zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem.
Yaşa be Mehmet
Akif. Gelinin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem diyelim ve devam edelim. Mektubun devamında öyleyse Cenab-ı Allah ve Takaddes Hazretlerine temiz bir gönül ve teveccüh halinde olunuz. Dilerim ki bu koruma vakitle sınırlı olmaz.
Yani Allah-u Teala sizi şu anda koruyor ama gönlünüzü sağlam tutun. Kalbi selim ile Rabbe varmaya çalışın da inşallah diyor o zulümden korunma hadisesi sizin için daim olsun diyor.
Evet.
Allah'tan dua edelim hakikaten. Allah-u Teala şimdi etrafımızda çok büyük zulüm çemberleri var. Filistinli kardeşlerimiz bir zulüm çemberinde. Suud'daki din adamları bir zulüm çemberinde. Efendime söyleyeyim işte Suriye böyle, Irak böyle, maalesef şu anda ümmet kaynıyor. Rabbimiz bir memleketimize şu anda bir sükunet verdi. Memleketimizin 15 Temmuz'daki kahramanlığından dolayı diyorum ben buna. Eğer bugün kahramanlık yapılmasaydı bugün biz de büyük zulüm altında olacaktık. Ama bu da yeterli değil. Mazlum kardeşlerimizin imdadına koşmamız lazım. Ne verebiliyorsak. Evet. Kimimiz madden veririz. Kimimiz doktordur gider tedavi ederiz. Kimimiz tüccardır para veremez ama gıda maddesi verebilir. Herkes elini taşın altına koymalı. Sakın ha, bazen böyle duyuyorum. Otobüste de falan filan. Ya şu Suriyeliler işte falan şöyle hiçbir çalışmıyor. Niye savaşmıyorlar? Memleketlerinden falan gelip buraya kaçmışlar. Onlar o hesabı Allah'a verecekler. Onu da söyleyeyim. Yani belki hakikaten haklı sebeple gelmiştir. Belki de haksız da kaçmış olabilir. Onu biz bilemiyoruz ki. Bizim vazifemiz Hüsnü'nde bulunup bu kardeşimiz buraya gelmiş deyip yardımcı olmak. Çoğu da öyle zaten. Ama tek tük kötü niyetle gelenler varsa onlar da hesabını Allah'a verecek. Yani şimdi eve misafir geldi ikram etmeyecek misin? Yani aç mı tok mu onu araştırmak yerine önüne yemek koyacaksın. Yer yemez ayrı konu. O yemeği beğenmez bilmem efendim nankörlük yaparsa hesabını Allah da verir yani. Biz yani onun rolünü üstlenip de onun efendim adını hesap vermeye kalkmayalım.
Evet. Şüphesiz Rabbinin marifeti çok geniş olandır demiş mektubun devamında Necm suresi 32. ayet-i kerime. Ancak o diyarların ahalisine nasihat etmek ve iyi hallerini değiştirmemeleri için uyarmak ve Müslümanlar için güzel olanı istemek gerekir.
Şimdi çok güzel bir ilahi kanuna şimdi burada irşad ediyor. Yani bizi yönlendiriyor İmam Rabbani. Estağfirullah. İnnallâh la yugayyiru bi kavmin hatta yugayyiru mâ bi enfüsihim diyor Rabbimiz. Bu altın harflerle yazılacak bir kural. Allah-u Teala hiçbir kavmin halini onlar kendisine değiştirmedikçe değiştirmez.
Evet.
Allah çok nimet bolluk vermiş. Senden o bolluğu kolay kolay almaz. İstisnai sebepler olabilir. Allah'ın çok sevdiği kuludur. İmtihan etmek için alır, daha çok sevap verir. O ayrı konu. Peki ne zaman bunu Allah-u Teala bu nimeti elden alır? Mâ yugayru be enfüsihim. O insanlar kendi hallerini değiştirmediği sürece. Yani babası dedesi zekat veriyordu bağın bahçesinin. Öşrünü veriyordu son kuruşuna kadar. Son tohumuna kadar. Evladı Ya dedi kardeşim ben niye fakire vereyim bunları, Allah Allah. Ben bunu babam kazanmış, bana devretmiş. Ben de niye bunu fakirle paylaşayım ki? Dedi. Hı hı. Hatta Kehf suresinde bu bahçe sahipleri var. İki bahçe sahibi. Yine kısaca bahsedelim. Daha önce anlatmıştık. Hı hı. İki kardeş babalarından miras kalıyor. Birisi hayır işlerinde parasını harcıyor. Diğeri ise akıllı kendince yatırım yapıp bahçe alıyor, bağ alıyor falan filan. Allah da çeşmeler, nehirler yaratmış ki bahçesinin arasında su fışkırtmış. Suluyor, ediyor falan filan. Tabii zekat, öşür, hiçbir şey de vermiyor. Hep kendine cebine atıyor. Sonra o kardeşe bir gün borç istiyor. Abi diyor bana mesela biraz borç ver, elim sıkış deyince onu getiriyor bahçesine böyle. Bahçesini falan gösteriyor. Bak diyor, hı hı, ben ne kadar akıllı bir adamım, yatırım yaptım. Paramı sen gibi israf etmedim sağa sola. Hayır kurumlarına vermedim. Bak ne oldu sen? Yani sefil oldun. Ben senden daha üstünüm, daha akıllıyım. Benim çoluk çocuğum senden daha üstün, daha akıllı diye. Bir de o Müslüman kardeşini ezmeye kalkınca Allah-u Teala estağfirullah ve uhiyyete bi semerihi fe asbaha yugallibu keffeyi ala ma enfaka fihe ve yehavetun ala uruşihe. Bir sabah Allah-u Teala bir yıldırım, yangın gönderiyor. Adam bahçesi tanınmaz hale geliyor. Çökmüş. O üzüm bir şeyler efendim, destekler verdiler, böyle sırtıp kalmış. Aman Allah'ım, aman Allah'ım yalvarıyor ama işten geçmiş. Allah-u Teala nankörlük yapılmadığı sürece hiçbir nimeti geri almaz. Çok sağlıklısınız ama namazda gözünüz yok, Ramazan gelmiş, oruç gözünüz yok, ne bileyim, o sağlığın gereğini yapmamış. Allah bütün sağlığı elinden alır. Allah sana güzel makam verir. Belediye başkanı oldun, başbakan oldun, bakan oldun, bir okula müdür oldun, bir efendim kuruma genel müdür oldun. Ama nankörlük yapıyorsun. Bunu Allah'tan değil kendinden biliyorsun. Ama akıllıyım ya. Ama akıllıyım ki beni müdür yaptılar. İnsanları küçümsüyorsunuz. Hı hı. Çaycıya efendim, kahveciye, ne bileyim işte temizlikçi, sekretere, altındaki çalışanları azarlıyorsunuz. Böyle şey yapıyorsunuz. Nankörlük. İslam adına bir faaliyet yapmıyorsunuz. O kurumu İslam adına bir iyi noktaya götürmüyorsanız Allah elinizden o şeyi alır. Yani şu anda memleketimizde Allah-u Teala Müslümanlara çok güzel imkanlar verdi. Ama korkuyoruz. Niye? Çünkü bazı Müslüman kardeşlerimiz o vazifeye gelince kerametleri kendilerinden bilip ben de buraya çok yakıştım, ben olmasam bu sistem çöker. Hı hı. Kendinden tarafa akıtmaya başlıyor imkanları.
Evet.
Ya Allah bana bir fırsat vermiş. Ben burada başkanım, belediye başkanıyım, muhtarım, neyse. Bu okulun müdürüyüm. Bu ailenin reisiyim. Allah beni bu aileye reis yapmış. Aileni bir adım öteye götürebiliyorsan sen kazançtasın. Allah o ailene daha bereket verir. Ama çocuklarla ilgilenmiyorsun. Namaz kılmıyorlar, ehemmiyet vermiyorsun. Hanım ne bileyim olmadık programlara bakıyor, sesini çıkarmıyorsun. Yarın o ailenin sana hayır gelmez. Evlatların asi olur. Sokaklarda serseri olabilir, Allah göstermesin. O yüzden her efendim güç, otorite ve yetki sahibi o otoritesini Allah adına kullanmalı, nefsini işin içine karıştırmamalı.
Evet.
Ve şükrünü de güzel yapmalı. Allah-u Teala size verdiğim nimetlerden size dağıtın diyor. Bir kere diyor ki o nimeti ben verdim. Sen kendin kazanmadın, kusura kalma ya. Yok tırnaklarımla kazandım, yok akıllıyım, yok ben bilmem ticari dehayım. Bunların hepsi tamam kul yani sebebe sarılır da Allah için güneşi sen mi dolduruyorsun? Yağmuru sen mi yağdırıyorsun?
Evet.
Havayı sen mi temizletiyorsun? Yani ağaçlar oksijeni üretmese, güneş ben bugün gelmiyorum arkadaş ne halin varsa gör dese, acaba kaç saat dayanır? Bütün dünyanın petrolünü, kömürünü yaksak, belki dünyanın birkaç saatlik, güneşin verdiği birkaç saatlik, belki birkaç dakikalık enerjiyi bile sağlayamayız.
Evet.
Hepsini Allah verdi. Aklı kim verdi? Beynine tümör çıksa ne olacak? Efendim akıl az olabilirdi sende, bende. Allah file akıl vermemiş. Evet. Aynı aklı file verseydi bakalım neler olurdu. Hiçbir hayvan bize itaat etmezdi mesela. Diyeceğim yani bu da önemli. Biz zalimlere yaklaşmazsak, mazlumlara yardım edersek, bize Allah'ın verdiği akıl, sağlık, nimetler sonsuz. Düşünelim yani şöyle bir. Yetki, güç, otorite, nimeti de bir nimettir.
Evet.
Hatır da bir nimettir. Çok hatırlı bir insansınız. Bazı insanlar var mesela hatırı geçtiği halde bir Müslümana yardımcı olmuyor. Hatırını kullanmıyor. Niye biliyor musun? İleride de devlet başkanıyla, şu bakanla, şu milletvekiliyle veya falanca idareciyle benim de işim olabilir. Şimdi kendi kredimi tüketmeyeyim.
Hmm.
Bu da pintilik bir çeşit. O Müslümanın ihtiyacı var. Gerçekten sen de Bir doktor arkadaşınız var mesela, adam hasta, tam onun branşı. Bir telefon açsanız o Müslümanın işi görülecek. Ya diyorsun, yarın ben de hasta olurum, şimdi o krediyi boşuna kullanmayayım, boş boşuna şey yapmayayım. Bu da bir pintilik, bu da bir nimettir. Yarın Allah o hatırınızı da elinizden alabilir. O yüzden nimet havadaki kuştur, şükür ise onu efendim bir kayda bağlamaktır diyor sufiler. Ne kadar şükredersek o nimetleri evet, o kadar sağlam kazığa bağlamış oluruz. Şükrünü yapamazsak elimizden kaçar gider, arkasından sonra Allah göstermesin ölüm yatağında. Ah keşke verseydim, ah keşke vakıflar hizmet etmeye koşsaydım, ah keşke tebliğ yapsaydım. Elime fırsat geçti. Mesela tebliğ yapacaksın, tam bir yerde bir kardeşinizin yani eksik bilgisi var. Ya şimdi söylersem bir daha beni sevmez diyorsun. O bilginin şükrünü yapmadın işte. Güzellikle anlatabilirdin. Tamam, ben demiyorum ki sert bir şekilde uyarmak değil. Kardeş bak, şu hareket İslam'a terstir, yapmasak olmaz mı demek yerine sustuk. O bilginin şükrünü yapmamış olduk. O yüzden yani muhterem dinleyicilerimiz, ince ince düşünerek hangi nimetlere sahibiz? Çok sonsuz nimetler var, öyle diyor Rabbimiz. Ve in estağfirullah ve in ta'udu nimetallahi la tusuha. Zaten sıkıntı bugün nerede biliyor musun Sami Bey kardeşim? Allah'ın verdiği nimet olarak, nimeti nimet olarak görmüyoruz.
Evet.
Çok verdiği için Rabbimiz. Yani her taraf ekmek. Benim için ekmek bir nimet değildir, haşa. Niye? Bir lira herkes de alabiliyor. Fakir de alıyor. Ben de alıyorum. Ne olacak ya? Alt tarafı haşa. Su. Oh, Türkiye'de sudan bol bir şey yok elhamdülillah. Memleketimiz. Ama git bakalım bir kurak Afrika ülkelerine, orada gör suyun kıymetini. Hava. Hava da çok. O da bedava. Halbuki insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey hava. Bir dakika dayanabiliyorsunuz. İki dakika. Ölüyorsunuz yani. Allah bol verdi diye onun nimet görmüyoruz. Arabamızı nimet görmüyoruz. Niye? Çünkü komşunun arabası bizden daha iyi. Evimizi bir nimet olarak göremiyoruz. Niye? Efendim yan komşu daha iyi. Deniz görüyor. Bilmem bahçesi de var. Çocuklarımızı nimet olarak görmüyoruz. Falancanın çocuğu bizden daha akıllı. Bu nankörlük hep böyle kıyas ettiğimiz için. Sanki Allah herkese aynı şeyi vermek zorunda haşa. Bize eksik vermiş. Bir de şey böyle yani bırak şükür etmeyi, nankörlük yapıyoruz. Bu da nimetin elden kaçmasının en büyük sebebi.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mektubun devamında da zaten az önce siz aktarmıştınız. Rahat suresi 11. ayet-i kerime. Kavimlerle alakalı, Allah bir kavmin içinde bulunduğu şeyleri onları kendileri değiştirmedikçe değiştirmez.
Almaz ellerinden. Yani.
Ellerinden almaz şeklindeki ayeti aktarmıştınız. Baki selamlar diyerek de mektubu bitirmiş.
Biz de o zaman buradan kıymetli dinleyicilerimize baki selamlar diyelim.
Eyvallah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgilendirmelerinizden dolayı. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Hacegan'dan Mektuplar programının böylelikle sonuna gelmiş olduk. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize en kalbi duygularımızla canı gönülden selamlarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.